Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te haftanın cuma akşamının şarjındayız. Haftanın son şarjı Atalar Hocam ve Gün ve Bilgehan Başkan'ın katılımlarıyla şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjdayız. Amacımız insanlara trafik saatinde bitirdikleri bataryalarını doldurmalarında yardımcı olmak biraz daha. Fakat bunu yaparken yanımda Bilgehan Başkan uyumak üzere.
Benim bataryam düşük bugün.
Ne olmuş olabilir senin bataryana başkanım?
Tatlı yedim.
Tamam, bu enerji vermesi gerekiyor sana tatlı.
Yok, bende ters tepki yapıyor ya.
Ha, şekerini yükseltti senin
patron
o zaman.
Patron duymazını az önce bir 2 dakika uyuyakalmış olabilirim.
Allah Allah.
Mesai.
Atalar Hocam şeker sende nasıl bir etki yapıyor?
Aynı, bende de öyle.
Allah Allah, sende evet. De mi yorgunluk yapıyor
ya? İlk başta böyle bir enerji veriyor.
He, doğru.
Çok kısa bir süre sonra başlıyor.
Ama yani yalancı bir enerji değil mi zaten?
Evet, zaten onu yapması lazım.
Şeker.
Ya yediğinde bir kafaya vurması lazım böyle, evet. Allah falan heyecanlandım falan bir harekete geçmen lazım. 2 dakika sonra oturman lazım aşağı. Begüm, senin tatlıyla aran nasıl?
Çok iyi. Çok.
Keşke, biliyor musun, bundan 2 sene önce ben de aynı cevabı verirdim yani. Tatlıya asla hayır diyemeyen ve her akşam tatlı bir şey yok mu diye.
Hangi noktada durdun? Bana onu anlat.
Durdum spor noktasında. Spora asıldım biraz.
Harika.
Ve şeyi düşünüyorum yani, hani ayı gibi çalışıyorsun. O yediğin tatlı onu yok ediyor ya. Orada artık diyorsun ki tamam lan yeter, yemiyorum diyorsun yani. Yani bence o durdurabilir insanların yemek yemesini. Çünkü istiyor canın yani, şu anda da istiyorum. Ama mesela geçenlerde bir künefeciye denk geldik hocam. Çok meşhur bir künefeciymiş. Biz de setteydik orada. Hemen gittik oturduk, böyle tepsiyi getirdi. Aa. Hasır künefe dedikleri
güzel
şey.
Güzel miydi?
Ya hocam şahaneydi.
Nerede yer, bölge
hocam,
söyle.
Akşam oradayız biliyorsunuz.
Valla yani mekanın adını bakacağım hocam, ben bilmiyorum. Hayır, Maltepe'ye yakın. Maltepe tarafları.
Tamam, karşı.
Adını da biliyordum da şimdi tam karşıyı bilmedim hiç, tamam. Ama Maltepe taraflarında. Böyle bir tane cağ kebapçı var, meşhurmuş. Yanında bir dönerci var, meşhurmuş. Karşısında da bir künefeci var, meşhurmuş. Hı.
Bir dönerci var orada, evet.
Onun karşısında künefeci hocam. O künefeci de çılgın bir künefe geldi önüme.
Önce
çılgınlık
döner miydiniz?
Ama. Döneri yedikten sonra da değil ama. Bayağı bir vakit geçti yani. Ha. Akşam böyle tam tatlı yeme saatindeydi yani. Tam çay ve tatlı saati hocam. Geldi, bir çatal aldım. Dedim ki ben bunu paramparça ederim. Ben burada kendimi durduramam. Dedim ve orada durdurdum kendimi. Çünkü bir sonrası durduramazdım yani. Orada durdurdum. Bir çatal aldım ya.
Helal.
Hocam bir çatal aldım
benim
ya.
Benim de en sevdiğim tatlılardan ilk işe girer yani.
Çok Begüm, senin ne favori tatlın?
Sütlü tatlılar benim favorim. Şerbetlilerle pek aram yok.
Nedir mesela bir numarada?
Profiterol.
Allah Allah. Profiterol.
Çikolata.
Yani şimdi yani arkadaşlar. Ya profiterol. Ekler. Şimdi yanlış anlama da. Çok daha nitelikli tatlılarımız var ya.
Mesela sen söyle bir tane.
Var yani, mesela baklava ile profiterolü kıyaslayabilir miyiz?
Ama işte biri sütlü. Şerbetli, biri sütlü. Yani bana sütlülerden gel.
Yani bir kazan dibi kadar emek harcanmıyor gibi geliyor profiterol. Harcanıyor mu?
Kazan dibini de severim ama profiteroldür benim için. Çikolata
evet,
da var
profiterolün
çünkü.
Profiterolün iyisi iyi yani.
Evet.
İyisi iyi. Kötüsü evet. De gerçekten bir şey.
Evet evet, çok yapay yapay.
Mutsuzluk yani, sonunda böyle pişmanlık hissi.
Profiterolün içindeki o kurabiyemsi şey hep yumuşak olmak zorunda mı? Çıtır olmuyor mu hiç?
Yani
genelde yumuşak olur o.
Ben evet. Çıtır olsa ne kadar daha çok mutlu olurum diye hep düşünüyorum.
Bir şey söyleyeyim mi? İyi fikir ha. Ama galiba ne kadar yumuşak o kadar makbul gibi bir durum var. Ben senin dediğini de düşünüyorum. Şu an yakında şey olacak. Çıtır profiterolcü
olur ya.
Çıtır profiterolcü modası başlamıştır hocam. Her sokakta bundan sonra bir çıtır profiterolcü göreceksiniz. Bizim.
Murat Özsoy'la Charles.
Şimdi dünya enteresan bir yer olmaya devam ediyor. Yavaş yavaş daha da artan bir enteresanlık oranıyla. Acayip acayip olaylar, etrafımızda savaşlar, garip garip liderler ve söylemler. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Sağlık Bakanı Kennedy hocam. Sağlık Bakanı Kennedy, Donald Trump'la ilgili bir açıklama yapmış. Donald Trump'ın 70 yaş üzerindeki bireyler arasında kaydedilen en yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu kamuoyuna, dünya kamuoyuna ve bizlerin bilgisine sunmuş. Yani hani derler ya, bu adam çok şeyli. Erkekler için derler hani. Güçlü insanlar için derler. Bu adamın bir okka çekiyor falan. Abi de öyle diyorlar. Yani 70 yaş üzeri erkeklerdeki
biraz propaganda şeyi geldi bana bu.
Ve komik geldi bana da. Yani şimdi bununla mı korkutacaksın bizi yani? Hani ne yapacak Trump? Bizim işe yarayacak. Ben anlamadım yani.
Milyonlarca insanı da etkilemiştir bu.
Ya hocam işte bak, maalesef politika ve futbol bizim böyle kadınlarda bile erkek tarafı basıyor. Böyle erkek var ya, oraya basıyor. Ya bir kadın bile mesela futbol maçında eğer seviyorsa o takımı analı bacılı yani normalde bir kadının etmemesi gereken şekilde küfürlere giriyor. Yine bakıyorsun böyle politika konusuna geldiği zaman bizim başkan sizin başkanı döver konusuna herkes heyecanlanabiliyor. Demek
takım
ki burada
tutma, takım
evet
tutma.
Yani burada bir erkeklik yani o erkek tırnak içindeki erkeklik var yani. Adam da öyle bir açıklama yapmış ya utanmadan. Yani Trump'ın testosteronu 70 yaş üzerindeki diğer testosteron sahibi olan dedelerimize göre. Herhalde ölçtüler bunu bir şeyle mi ölçtüler acaba?
Bir de bakalım. Beslenmesi falan onun çok sıkıntılı. Onu biliyorum yani.
Yani.
Trump'ın mı?
Evet.
Ne yiyormuş abi?
Fast food.
Vallahi.
Bir daha söyle başkan.
Diyemem.
Tam girmedi bir daha söyle bir daha.
Diyemem.
Yani artık bunu Rütük bile ciddiye almıyor bence. Ben, ya o yüzden biz bu reklama gir zaten. Yani.
Profilime bir girin bakın reklam alıyor olsam.
Ya bu çocuk sadece saf.
Olmaz yani.
Bu
böyle olmaz
yani. Bu çocuğu da böyle ne yapalım bunu biz aldık yetiştirdik burada 3-4 senedir yetiştiriyoruz bu şekilde olur Rütük başkanım yani bu böyle bir çocuk yani ne
reklam
diyeyim yani
değildir.
Buna. Ha yani ne diyeyim buna yani
yerleşme
şimdi.
Yerleşme bulunmamak.
Neyse biz Trump'ın şeyinden bahsediyorduk. Testosteron
ya benim sen. Çok uykum vardı bugün.
Şimdi bir dakika konumuz o değil. Şimdi Atalar hocam kendi yaş grubuna göre değerlendirirsen kendi testosteron seviyenin nerelerde görüyorsun?
Değişken olduğunu düşünüyorum.
Şu an sence ortalamaya vursak yani onun üzerinden kaçlık bir testosteron seviyen var acaba? Bir de bunu nasıl anlıyoruz?
Ya çok iddialı olur diyormuş.
Ya bunu nasıl ölçüyoruz? Ben mesela evde kendi başıma ölçebilir miyim? Yani bir
test
şeyle mi?
Kitler var alıyorsun ölçüyorsun evde.
Neyin ölçüyor? Boyunu falan değil herhalde. Ne ölçüyor hocam? Yani testosteron nasıl ölçüyor yani?
O kadar bilmiyorum canım. Kandan ölçülüyor ama.
Ha kandan evet. Tamam kandan. Ölçtürürüz canım. Ben hiç öyle düşünmemiştim biliyor musun? Yani şu Trump'ın ki gözüm önüne geldi bir an nasıl ölçtüler seviyesi.
Ya biraz diye. Beslenme, ağırlık çalışma falan bunlar zaten uyku evet. Düzeni.
Hocam bir şey söyleyeyim mi? Testosteron seviyesi biraz da şeyle psikolojik olarak da bence tetiklenen bir şey.
O
şeydir.
Da çok.
Şimdi bu abimiz gitti adamı yatağından aldı ya evinden aldırdı ya.
Yükselmiştir.
Yükselmiştir yani tabii kendini tabii. Böyle bir daha erkek ulan ben adamı evinden aldırdım falan olmuştu ki hakkı yani. Şimdi yani bir de bir başkanını evinden aldırmak ne diyeyim yani hani 70 yaş üstü bir adam getiriyorum gözümün önüne. Hiçbirisi Trump kadar şeyli değil. Belli ki yüksek testosteron da olmayabilir.
Ya çok iddialı hareketler yapıyor.
Evet.
Sonu nasıl olacak merak ediyorum.
Ya
ediyorum.
Buradaki tek sorunumuz şey bir sağlık bakanı neden böyle bir açıklama yapma gereği duyar yani bütün insanlar.
Propaganda diyorum ben.
Yani tamam korktuk yani korktuk evet. Anladım.
Bir gelsin bakalım.
Hayırlısı bakalım. Evet o konularda da öyle şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Begüm günlük hayatta hijyen diye bir şey var ya.
Evet.
Şimdi mesela bunu pandemiden sonra insanlar biraz daha iyi anlamaya başladılar. Mesela ben el yıkama konusunda bir bağımlıyım.
Evet.
El yıkama, yüz yıkama, duş konusunda. Mesela günde benim 3 duşum falan var normalde. en az 2 ama. Yani sabah ve gece şart olmak üzere. O bir alışkanlık. Artık iyi veya kötü bilmiyorum ama. Bazı insanlarda da böyle bir düşük seviyede şey var. Hijyen odaklanması var. Sen mesela ne kadar dikkat edersin hijyen konularına?
Gerektiği kadar diyelim yani senin gibi günde 2 kere demiyorum.
Senin kadar sapık değilim ama yani, dikkat ediyorum diyorsun.
Evet.
Evet. Ben de dikkat ediyorum. Mesela bir şey olduğu zaman atıyorum elime bir şey bulaşsın diyelim ya da bir şeye dokunayım herhangi bir şeye dokunayım. Artık kafamda bir programlanma başlıyor. Oraya dokundum ve şimdi elimi yıkamam gerekiyor.
Şartladım
evet,
kendini.
Bir şartlanmaya giriyorum.
Evet.
Bende de var saçımı bile düzeltemiyorum.
Ben de. Mesela geçenlerde saçıma elim gidiyordu. Saçımı kötü kesti kuaförüm ki onu da konuşacağız birazdan. Buradan onu da anacağız birazdan. Saçıma gidiyor elim sürekli. Yani yeteri kadar uzun gelmiyor, kıvrık gelmiyor saçlarım diye elim saçımda. Buna bir çözüm bulayım diye düşündüm. Saçıma bir şey sürdüm. Böyle wax max gibi bir şey sürdüm kafama. Çünkü biliyorum ki elim oraya gitmeyecek. Nefret edeceğim böyle dokunmaktan. Yemin ederim bir an bile dokunmadım.
Ama hani, çok güzel olmuş saçların.
Teşekkür ederim. Ama bunu kuaförün duymasın. Çünkü şöyle o kötü kesti ben güzel bir hale getirmeye çabaladım diyebilirim.
Diyorsun.
Yok be. Tamam ya o da belki de böyle hayal etti ya. Adamı
benim
da seviyorum ya.
Benim güzel bir sonuç var ya,
Tevfik,
şu an karşımda.
Tevfik'i de seviyorum ya. Tevfik'i de gömmeyeyim ya. Tevfik kardeşimiz de gömmeyeyim. Tevfik. Erkek kuaförlerinde genelde saçını senin istediği gibi kesme olayı vardır. Yani abi nasıl olsun? Abi şöyle olsun böyle olsun. Sen anlatırsın. Tam anlatamazsın. Adam anlar. O bir numara çeker. Ama kadın kuaförlerinde sen anlattığında tersini yapma gibi bir eğilim var. Benim kendi tecrübemden.
Evet genelde.
Öyle mi oluyor?
Genelde öyle oluyor. Benim de duyduğum öyle. Ben kendi kuaförümle alakalı öyle bir sorun yaşamıyorum ama dediğinde evet. Haklısın. Öyle duyuyorum.
Yani farklı iki dinamik var orada. Yani kadın kuaförü erkek saçı kestiği zaman bence tam şey randıman alamaz gibi geliyor bana.
Evet. Şimdi bu kuaför mevzusunu birazdan konuşacaktım. Oraya atlamış bulundum ama Hocam spor salonunda kullandığımız ekipmanlar, hani mesela halter, dumbbell, bilmem ne, ıvır zıvır kullanıyoruz ya. Tuvalet kapağından,
ay hayır,
362 kat daha fazla bakteri taşıyormuş. Şimdi bu bilgiyle nasıl yaşayacağız biz?
İşte spor yapmayarak.
Yani kendi
götüreceğim.
Abi yani tabii şimdi bunu konuşurken metrobüsü, metroyu, işte zaten, onları falan, yürüyen yani merdivenler falan, bunlara.
Sporda tabii ter, ekstra evet, ter durumu olduğu tabii için o terle tabii çok fazla.
Evet hocam.
Bulaşı var.
Yani işte bunları düşününce kafayı yiyorsun. Böyle hijyen de takıntı haline gelmeye başlıyor bir noktadan sonra.
Evet, fazlası iyi.
Evet yani şimdi tuvalet kapağından 362. Şunu söylemek
ben
lazım.
Aklıma hep şunu, sözünü böldüm de aklıma hep şu geliyor. Hindistan'ı düşününce rahatlıyorum. Yani, o kadar da dert etmemek.
Yani şu anda mesela spor salonuna devamlı giden bir adamsan ve bu kadar bakteriyle her gün mücadele ediyorsa bir şekilde vücudun, buna bağışıklık kazanmış olabilir gibi
yani
geliyor
Hindistan'da
bana.
Hindistan'da o şartlarda yaşıyorlarsa spor salonundaki bakteriden evet, bir şey olmaz.
Bir de şunu da bilmiyoruz ya, şimdi bakteri var diyoruz ama mesela ne kadar bakteri zararlı? Mesela milyar, milyon, trilyon, mesela şimdi otogar tuvaletine girdi diye ölen bir insan var mı şimdi? Ne kadar zannetmiyorum. Hani İstanbul otogarında tuvalete girip oturdu krizi diye ölmemiştir
hatta
diye düşünüyorum.
Hatta şöyle, o spor salonunda belki sağlıklı bakteriler de sana bulaşacak.
Yani öyle varsa da öyle bir şey bilmiyorum. Yoğurt biz hocam, bir sağlıklı bakteri mayalanacak mıyız? Ben zannetmiyorum öyle bir şey olsun ama hijyen önemli, buradan çıkardığımız sonuç bu.
Murat Özsoy'la Şarj.
İstanbul Berberler Odası yeni fiyatları açıklamış hocam.
Haydi
bakalım. Bakalım senin saç kestiren, kesimini yapanla aynı para mı? Şimdi bu rakamlar çünkü bir rakam ama o rakamlar nerede, o rakamlar bilmiyoruz. Yani herkesin farklı fiyat tarifesi var diye biliyorum. Diyor ki hocam saç 500 lira.
Çık.
Değil mi? Bana çok az geldi yani. Evet. Ben 500 lira saç kesim yapan 1000 mi hocam senin?
Biraz daha fazla.
1500 mü? Oralarda bir
oralarda
yerde. Sakal 300 diyor hocam.
Hiç kestirmiyorum.
Sakal kesmek nedir ya? Ben de mesela berbere gidip sakal kestirdim hayatım hoca hiç.
Çok.
Çok.
Yani neden? Şey yaptırdığım zaman bu usturayla iyi oluyor.
Ya şöyle oluyor, oluyor. Benim gördüğüm mesela adam ofise gidecek. Tamam mı? Sabah üşenmiş. Geçerken yolda gıcır gıcır tıraşını yaptırıyor. Ama erkek için zor ya. Hocam sakala da gitmek berbere, üşenmiyor musun ya?
Gitmiyorum da işte böyle arada zor yaptırınca yani iyi.
Saç sakal 800 diyor. Zaten 300 artı 500 800 burada bir indirime gitmemişler anladığım kadarıyla. Ense diye bir şey var hocam. Sende hiç ense var mı?
Ense düzeltme mi?
Ha.
Ya ben de ona gitmeyi üşeniyorum. Bazen hani tam uzamıyor. Evet. Kestirmek de istemiyorum.
Hadi enseleri, şu enseleri.
Şu enseyi toparlasın. Bir böyle ucundan alsın istiyorum ama üşeniyorum.
Evet.
Bu hocam, saça dahil değil mi?
Yani ense aslında düzeltme şey, gibi bir şey
düzeltme
değil mi?
Ortası saçı bir şey. Saçı keserken orayı da zaten kesmiyor mu, toparlamıyor
kesiyor
mu?
Kesiyor ama bazı insanlarda o bölgede sakal gibi fazla fazla çıkıyor. Mesela bende öyle değil. Bende saç çok uzaması lazım ki enseler rahatsız edici hale gelsin.
Benim öyle çok abartı olmuyor. Yurt dışında bu tarifelerde böyle tanımlamalar çok keskin.
Neymiş yani, hocam?
Yani düz saç kesim var, işte modelli var, yok
favori var, ense var,
aynen öyle böyle
arkaları var, yanlar böyle kalsın var.
Öyle biraz mi? Öyle biraz öyle, evet
evet,
ona göre fiyat.
Ama öyle de olması lazım bir yandan, çünkü gidiyorsun mesela bir fiyatı var adamın, senle 10 dakika uğraşıyor, öbürüne 45 dakika
ya
uğraşıyor
bazen
yani.
Evet, kesim gibi olmuyor, bir düzelttirmeye evet gitmek istiyorsun, o zaman aynı fiyatı vermek istemiyorsun.
Bence de bazı kuaförler bunu yapıyor. Kadın kuaförler hiç konuşmayacağım yani, şu 500'e bulamazken. Bence erkek kuaförü dediğin zaman, saç kestirmeye gittiğin zaman 1000 lira veriyorsunuz diye düşünüyorum. Yani mahalle berberleri için belki bu fiyat geçerli. Çünkü adam şimdi arttırmak istiyor fiyatı ama mahalle berberi yani. Esnafın da durumu ortada, arttıramıyor olabilir. Berberler Odası minimum fiyat listelerini açıklamış. En azından gitmeyin.
500'den aşağı yoktur zaten.
Yoktur. Bir de yani şimdi 500 lira verdiğim bir berbere de Allah aşkına gidip de ben işte Tom Cruise'un şu filmdeki saçını falan deme yani, adamı da uğraştırma yani. Şimdi beklentilerimiz ona göre olmalı bence.
Çok yetenekli mahalle berberleri oluyor. Doğru yönlendirirsen, çünkü el becerisi sonuçta bu.
Evet. O vardır ama yani 500 liraya yapmak istemeyebilir.
Benim öyle bir berberim vardı. Gerçekten böyle tam istediğim kıvama gelmişti. Sonra yolları ayırdık.
Yolları ayırdık yani.
Yok, çok uzaklara gitti, ben de gidemedim.
Yani bir uzun ilişki şey gibi, evet, uzun mesafe ilişkisi gibi, evet, sürdüremedin yani. Benim de öyle bir ilişkim, daha doğrusu kuaförüm vardı hocam. Bakırköy'deydi. Çok giderdim Cihan kardeşime. O zaman Bakırköy'de bir sevgilim vardı hocam, o yüzden gidiyordum. Sonra Bakırköy'deki sevgilimle ayrıldım. Bir iki sene daha böyle onunla görüşmeye devam ettik.
Sürmüyor.
Sürmedi ya. Sürmedi yani. Sürerken de Cihan da anlamıştı bir gün biteceğini.
Cihan'ın ne suçu vardı?
Evet yani Cihan o kızcağızın.
Doğanım da bitti.
Evet, o kızla beraber hayatımdan çıktı. Bir yandan da iyi oluyor hocam. Şimdi yeni bir kızla görüşeceksin ya da yeni birisiyle birlikte olacaksın. Yeni bir saçla mesela girmek gibi bir şey oluyor bir yandan. O yüzden sevgilimize ayrılırken berberimizden de ayrılmak bence iyi bir fikir gibi geliyor bana.
Murat Özsoy'la Charles.
ChatGPT eleman arıyormuş hocam. Arkadaşlar, Bilgehan Başkan, günaydın, uyan.
Uyandım.
ChatGPT eleman oluyormuş kardeşim.
Ne yapacağım?
Çalışmak ister miydin ChatGPT'de öncelikle? Oluyoruz? Çalışmak ister miydin öncelikle? İsterdin herhalde.
ChatGPT'de çalışırız.
Pozisyon olarak hazırlık başkanı arıyorlar.
Tamam.
Hazırlık başkanı.
Nasıl bir şeymiş acaba o hazırlık başkanı?
Şimdi bilmiyorum, bizim ofis işlerini düşündüğün zaman mesela hazırlık başkanı yani.
Neye hazırlık?
Biraz
acaba?
Böyle boş işler müdürü gibi geliyor kulağım ama öyle değildir yani ChatGPT arıyorsa. Oraya geleceğim. Şimdi diyor ki hazırlık başkanının rolü.
Rolümüz.
Yapay zekanın siber güvenlik ve ruh sağlığı risklerini önlemeye odaklanıyor.
Birisi üzerine gelirse şey mi diyeceğim, yapay zeka sakin ol.
Evet, ruh sağlığını önlemen lazım. Yapay zekanın kendini bozmasını önlemen lazım, tamam. Yani bir şekilde. Görevin yapay zeka geliştikçe güvenlik standartlarını paralel biçimde ölçeklemek.
Yani yapay zekanın yapay zekası mı olacağım ben?
Böyle yani bir şey. Biraz öyle. Aferin abi, çok mantıklı bir şey sordu şu anda. Acaba biz bu işi alıp onu da gidip Google'ın yapay zekasına yaptırsak yerler mi diye. Yerler mi diye düşünüyorum. Çünkü maaşı yıllık maaş, biliyorsun Amerika'da öyle oluyor maaşlar. Yani yıllık vermiyorlar ama
vergiler
yıllık olarak
falan düşüyorsun.
Evet, yıllık olarak söylüyorlar maaşları. Bizim gibi rakamlar değil.
Evet.
$555,000 diyor.
Nereden başvuruyoruz?
Ya. Hemen bakıyorum. Yani yıllık $555,000. Aylık kaç yapıyor ya başkan?
$555,000 mı?
Ha, hesaplasak mı? Boş vaktimiz var nasıl olsa, fakiriz.
Hadi bakalım. Aa.
İşimiz gücümüz yok. Helal bir maaşını hesaplayalım ya. Başka bir işimiz var mı bizim? Hesapla bakayım, $555,000 maaş yıllık, ayda kaç
para? Helalemin deme, artık benim olacak o.
Öyle mi?
Ayda yani. 46.296,25
dolar.
Dolarımız kaç diye sormuyorum yani.
49 muydu?
50 de.
49 50'den. Dedim. 2.268.516.
Ne zaman başlıyorum?
Evet, aylık maaşım bu diyor. Vallahi çok iyi iş hocam. Hazırlık başkanı olmayı hiç düşündün mü hocam şu ana kadar?
Şu an düşünmeye başladım.
Düşünelim yani, yapay zekanın bize zarar vermesini engellememiz için gene biz devreye gireceğiz gibi bir durum olacak yani anladığım kadarıyla burada. Anlamadığımız işler ama yıllık $555,000 veriyorlarmış. Bir de güzel tarafı, yani bunlar bilmiyorum yurt dışından başvuruluyor mu? Bizim çünkü biliyorsun memleketimizde inanılmaz dahiler var böyle konularda. Yapay zekadır, efendim hacktir, işte cracktir falan, eski kültürlerimiz bunlar. Varsa $555,000 orada duruyor, gidip alınız.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te bir saatimizi yedik bitirdik ama bir saat daha buradayız. Muhabbetimizle, şarkılarımız, türklerimizle Charles devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam şimdi geldi bizim yemek saatimiz. Karınlarımız acıktı. İnsanlar trafikte şu an açlıktan kazınıyorlar. Biz de utanmadan yemek konuşacağız birazcık.
Biz de acıktık ama.
Hocam geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir pideci tavsiye ettiler bana. Samsun pidesi yapıyormuş. Çok da iyi yapıyormuş dediler. Ben de gittim. Bir de söyledim. Tabii deneme amaçlı gittiğim için bir tane böyle kapalı baffra hocam. O biliyorsun, o evet. Ayrı bir lezzeti var onun. Yani iyisi gerçekten çıtırı ve içi sulu olanı. Bir de hocam yanına böyle normal kuşbaşı kaşarlı dediğimiz standart pide olup bir de söyledim. Ve yedim. Ayı gibi yedim. Yani çok az bir şey bıraktım. İki tane hayvan gibi pideyi ben bir ayı gibi yedim.
Maşallah.
Uzun zamandır pide yemiyordum. O yüzden yedim. Yani
beğendin
yaklaşık 2 senedir falan pide yemedim doğru düzgün. Çok az yedim. Beğendim bu arada.
Kadıköy'de nerede?
Kadıköy'de meydana, o şeye yakın yani. Cafer Ağa'nın o taraflara yakın. Anlatırım, şey yerini söylerim. Şey mi deme ya işte ben, onu.
Ay böyle bir dışarıda masaları var. Orası mı?
Orası. Orası hocam. Reklama girmesin diye uğraşıyorum da. Yani o yüzden.
Anladım.
Ben söyleyeyim mi markayı?
Hayır, sen söyleme başkanım. Hocam şimdi burada şöyle bir sonuca vardım ama. Pideyi yedikten sonra gelen pişmanlık.
Neden?
Uzun zamandır yemediğim o kadar hamur. Hamur oğlu hamur ya. Hamur yedim ya.
Arada kaçamak olur ama.
Hocam yok ya. Bak, pide gibi bir şeyden beni uzak tutuyorlar ya. Pideyi nasıl daha feasible hale getiririz, bunu konuşmak istiyorum.
Ekşi mayalı olmalı bence.
Yani bir şeyle bak, pidenin o zaman hamurunu yediğime değmesi lazım. Ya çok çıtır ve ince olmalı. Ya da ne bileyim yani. Ya pizza yiyen insanlar var mesela, kenarlarını yemezler. Onlardan mısın Begüm sen?
Hayır, kenarlarını daha çok yerim.
Sosa bana.
Bu kız da yani hiç demiyor ki ben de dikkat ederim. Bilmem ne.
Pizza da yenir ama
etmem,
güzel.
Asla etmiyor yani bu kız. Dikkat etmiyor.
Güzel yani. Pizzanın her yeri yenir.
Ya işte mevzu şey ya hocam. Bu kadarını da yemeyeyim gibi böyle son anda gelen o pişmanlıkla ya o gelen bir şey.
Sen yiyip bitireceksin.
Bence yani. De öyle. Yani bu işe giriyorsak
zaten
madem.
Zaten yiyorsam muhtemelen güzel bir yerden yiyorumdur ve iyi evet. bir para veriyorumdur. Sonuna evet. kadar yerim onu yani.
Benim gelişme şöyle oldu mesela. Sabah geldim set kahvaltısı çektim. Bıktım artık set kahvaltısından. Peynir, zeytin, domates aynı tatlar. Dedim ki ben bir tost yiyeyim. Sabah çünkü tost yenir saat 10'da. Dedim ki tostta hamur yiyeceğim ya ben.
Menemenci
var. Ben bari dedim pide yiyeyim.
Oraya yakın bir menemenci vardı. Menemenci.
Hocam biliyorum ama acele gibi hani düşündüm tostu yerim falan diye. Oturdum 2 saat pide bekledim. Yani bu böyle madem ona girdim o zaman şunu yiyeyim. Madem onu yiyorum o zaman da bunu yiyeyim diye gittiğim bir nokta yani bu. Ama pide konusunda yani şöyle sporcu pidesi varsa mesela. Hani daha böyle hamur yedirmeyen bize. Ne bileyim daha fazla protein içeren. Bilmiyorum.
Böyle tanıdığım bir yerse mesela diyeceksin ki yarım pideye tam harç koyacağım mesela.
Bir de üstte yumurta. Üstte yumurta falan kırdıranlar tabii. da var. Öyle bakarsan sporcu yemeği.
Ben yumurta sarısı işte öyle diyeceğim bir kıymalı pide yaptıracaksın Trabzon'da.
Ayda.
Diyeceksin moloza. Diyeceksin ki usta diyeceksin gideceksin kasaba diyeceksin ben diyeceğim. Kıymalı yaptıracaksın bana bir kıymalı yap.
Evet.
O sana hazırlayacak sonra gideceksin fırına.
O da en güzeli be. İçini ince, verip fırına yaptırmak değil mi?
İnce bir tane kıymalı patlat diyeceğim bana. Bir de yumurtayı kır diyeceğim.
Bitti. Vay be.
Ne güzel anlattı ya.
Mahvolduk hocam. Mahvolduk. Oy seni Cerrah Paşa içmem suyunda.
Murat Özsoy'la Charles.
1990 ve 99 yılları arasında doğanların dünyanın en kötü ruh sağlığına sahip kuşak olduğu belirlenmiş. Hadi canım ya.
Ben katılıyorum.
Allah Allah. Yani... Z kuşağı değil mi bunlar?
Ne dedin?
90 ve 99 kuşağı Y kuşağı mı oluyor?
Y oluyor sanırım.
Yani Z değil tabii. 2000'ler var daha değil mi? Evet. Lan ne yaşlandım be.
Ya o kuşak meselesi bu arada ülkeden ülkeye değişiyor mesela. Hani.
Valla böyle diyor yani. En kötü psikoloji bunlardaymış hocam. Evet. Katılıyor musun?
Doğru ama ya.
Düşünelim. 90'lardan 99'a kadar bir çocukluk geçirdiğini varsayalım. Şimdi 90'lar mesela Türkiye için böyle 94, 93, 95 acayip karanlık yıllar ama çocuksan o kadar umurunda olmayan zamanlar
hiç
yani.
Hiç anlamazsın. Ben gençtim
anlamazsın
bile.
Aynen ne oldu ne bitti anlamıyordun. 99'a kadar yani neden çocuklukları kötü geçmiş olsun ki?
Biraz abartılı geldi bana bu haber ya.
Ya bence günümüzde kötü geçiyor işte hayatlar. Yani o aralıkta tamam. doğanlar teknolojiye doğdu. Çok fazla şey gördü. Çok fazla şey gördüğü için de çok çabuk bir hayattan bıkkınlık.
Yani
böyle.
Şöyle diyebilirim bunu da. Evet çok böyle hızlı bir geçiş oldu. Evet, yani.
Dopamin tükenmişliği mi yaşıyorlar?
Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben çocukken o kasetli bilgisayarlar vardı hocam. İçine evet, kaset taktığım bilgisayarlar. O zamanları da görüp aynı zamanda elimde yapay zekalı bir telefon tutmak falan biraz sanki hızlı bir geçiş algısı yarattı.
Tempo olarak daha yavaş, daha böyle bir şeylerin tadını çıkararak, dışarının da tadını çıkararak böyle birçok şey yaşadığım bir dönem. Onların dönemi de böyle çok hızlı her şeyin geldiği peş peşe.
Evet.
Tükenmişlik hissi yaratmış olabilir. Çok hızlı her şey.
Soralım seyircimize. 90-99 yılları arasında doğanlar varsa yazsınlar. Psikolojileri nasıl? Çünkü diyor ki bu araştırma en kötü sizdeymiş yani öyle diyor. Ben demiyorum. En kötü ruh sağlığı. Kötü ruh sağlığı ne demek acaba? Yani kötü ruh sağlığı deyince mesela ben ruh sağlığımı ne zaman kötü bulurum? Biraz dengesiz olduğum zaman mesela benim için kötü ruh sağlığı.
Ekonomik olarak da çok rahat değil ya dünya şu
evet,
anda.
Evet o kuşakta ya ben daha iyi bir kuşak hatırlamıyorum. Öncesinde de hani çok ekonomik olarak refah içinde bir kuşak. Yani belki 2000'lerin işte 2010'ların başında doğanlar bebekken falan belki biraz daha rahatlığa doğmuş olabilirler. Yani çok... Çok da
ben,
farklı değil
evet,
yani.
Az böyle kısa dönemlerin rahat geçtiği. Evet.
Şu anda çocuk olanlar için şöyle bir zorluk var hocam. Eğer ailenin maddi durumu çok iyi değilse yani iyi değilse sosyal medyada gördüğün hayatla senin yaşadığın şey arasında devasa bir uçurum var. Yani bu da ileride onların psikolojilerini etkileyecek muhtemelen.
En basitinden bu aslında gerçekten etkiler.
Evet yani anlamda. Sen açık açık başka bir hayat yaşıyorsun. Ya başka bir hayat bakıyorsun onun hayatıyla senin hayatın arasındaki tek ortak nokta ikiniz de çorap giymesi. Sen de çorap giyiyorsun ayağını şümesi diye o da çorap giyiyor ama o çorabın kumaşı bile farklı yani başka bir alemde yaşıyorsun.
Gerçekliği de olan bir şey değil aslında. Yani o
evet, bir simülasyon
çok
şey
can sıkıcı.
Ya o yüzden dünyanın kuşakları hiç iyi bir yere gitmiyor. Hiçbir zaman da iyi bir yere gidecek gibi durmuyor yani. Hani bir sonraki kuşağın daha iyi olma ihtimali yok gibi bir şey yani. Her zaman da bu böyle olmuş.
Genelde daha kötüye gidiyor herhalde.
Evet. Ya o da şundan belki de şundan yani, o bireyler büyüyor, ebeveyn olmaya başlıyorlar, onlar aile babası oluyor ve o daha iyisini yapacağım telaşıyla da belki saçmalıyor olabilirler. Çünkü biraz da o
aslında bir yandan da hani dünyada insanoğlunun geldiği nokta geçmişe göre en şanslı, yani insanın yaşadığı hayat olarak en şanslı dönemine
evet,
diyorlar.
Evet, çünkü yarın daha dandik bir hayat
yani
olacak.
Her şeye ulaşabiliyor aslında. Sağlık olarak, evet. Beslenme olarak çünkü.
Evet.
Hani 100 sene öncesine baktığın zaman insanlar bu kadar sağlık konusunda hizmet
evet.
yok.
O zaman şöyle yok. Yapmamız lazım. Şu anda mesela yaşıyorsak, en azından şu anda 2026 yılının şu dakikasında şöyle dememiz lazım. Bugüne, şu saniyeye şükretmemiz lazım. Çünkü yarın daha kötü bir gün olacak. Bu garanti gibi bir şey. O yüzden şükürde kalalım hocam. Şükredelim halimize.
Murat Özsoy'la
Şarj. 2026'nın ilk ayını yarıladık hocam. 2026'ya dair hedeflerimiz, umutlarımız hala duruyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Hala zamanımız var yani 2026'yı daha iyi bir yıl yapmak için. Şimdi işe tabii gidip geliyor insanlar. Onlar için çok önemli bir mevzu. Patronların sevmediği fakat çalışanların da bayıldığı bir konu. İzin günlerimiz hocam. 2026 yılında... Sana soruyorum, sen şimdi bunca yıllık çalışan adamsın. Her yıl belli sayıda izinli günlerin oldu. 2026'da sence kaç gün tatilin olacak diye düşünüyorsun? Yani yıllık iznin dışında yani.
Hafta sonları ve bayramları katarsak mı?
Sadece 100 sadece
gün
bayramlar...
hafta sonundan koy. Bayramlardan da bir 15 gün koy, 115. Birkaç haftada...
Yok
hafta
o kadar değil, şöyle.
Hafta sonları sayılmıyor.
Hafta sonu saymıyoruz hocam. Evet. Hafta sonu zaten o değil yani, mevzu yani, o değil. Buradaki mevzu tatil. Şu aslında... Kaç gün resmi tatil var bir yılda? 14 günmüş. Mesela bir yılda 14 gün. İşte bunun içinde ne var? 19 Mayıs, 1 Mayıs, 23 Nisan, Ramazan Bayramı vesaire gibi şeyler var. Fakat bu 14 gün hocam izinlerle beraber işte bağladık mağladık gibi hani araya bir izin koyduk 2 gün daha ile beraber bu sene 43 gün olacakmış.
Güzel.
Yani bir ay, 1,5 ayımız yatarak geçmiş hocam. Çok güzel. Bence iyi bir haber
hepsini
bu.
Hepsini bir kere de kullanabiliyor muyuz?
Yok kullanamıyoruz. Yani maalesef o zamanlar geldiğinde kullanacağız bunu. Ya yani mesela bir günlük bir izin var mesela normal şartlarda resmi durumda. Ama işte bağlanıyormuş o iki gün oradan orada bir günde buradan olsun falan filan diye. 14 günlük tatilimiz toplamda 43 güne çıkıyormuş ki az bile bence.
Az,
hani bir yıl çalıştığımızı varsayarsak yani yıllık izni falan da hani düşünürsek.
Haftalık çalışma gününü 4 güne düşürme gibi bir planlar
evet,
konuşuluyor.
Evet öyle bir şey konuşuluyor yani inşallah olur yakında. Çünkü ben de bir anda 4 güne düşürsek hayatın yavaşlamayacağını düşünüyorum. Yani çünkü tempo sonsuz bir şey. Sen arttırırsan üretimi, tüketimi de arttırıyorsun. Sen tüketimi arttırırsan o da üretimi arttırıyor falan. Hepimiz aynı anda durursak mesela bir noktada. Hani daha az çalışalım ve daha az harcayalım ve daha az kazanalım da oluyor tabii doğal olarak. O yüzden duramıyoruz da. Hani diyelim ki biz daha konforumuza, günlük hayatımıza önem verelim desek hep beraber hiçbir şey eksilmez hayatımızdan. Yani mesela Yunanistan'da saat 6'da her taraf kapanıyor adam bütün dükkanları. Yani 6'yı bir geçe kapatıp gidiyor.
Harika.
Hani müşteri varsa bile kapatıyorlar çalışanlar. Orada öyle bir kural koymuşlar.
İçeride bırakıyorlar.
Ne oluyor? Aynen öyle. Ne oluyor şey bile olmuyor yani. Orada hani bu bir eksiklik olarak hissedilmiyor yani. Baktığın zaman. Alışılıyor yani bu döneme.
Ya çok ülke var öyle 11'de açıp dükkanı 4'te evet. kapatıp gidiyor.
Evet. O yüzden ben izin günlerinin daha da artmasından hatta...
Verimli çalışmak diyelim
evet,
aslında.
Evet verimli çalışmayla çalışmaktan. Yani bir yerde vakit
ezbere geçirmek. Ezbere çalışmamak.
Evet orada durmak sadece bir ofisin içinde aslında işe yaramıyor. Hatta masraf aslında patronlar için.
Evet ya bazen adam orada seni geriye yani. Bile atıyor yani.
Aynen bence. Öyle. O yüzden ne kadar az ve öz çalışırsak o kadar iyi bence diye düşünüyorum.
Verimli.
Evet.
Murat Özsoy'la Şarj.
Begüm, kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaçları varmış.
Doğru bence.
Atalar hocam neden sence bu peki? Begüm'ün de doğruladığı bir tespit var burada. Bir araştırma sonucu var. Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı varmış.
Bizden daha fazla yoruluyor olabilirler.
Ne konuda hocam? Fiziksel olarak.
Zihinsel bence.
Zihinsel de fiziksel de. Çünkü
bravo.
Şey düşünüyorlar. Doğru
bak
sözü.
Ya ikisi de bildi ha bu arada. Neymiş biliyor musun hocam? Çünkü kadınlar beyinlerini daha fazla kullanırlarmış.
Evet.
Yani... Gerekli gereksiz daha fazla kullanıyoruz bence.
Teşekkür ederiz be. Evet. Bize çünkü gerizekalı gibi olduk da biz üçümüz birbirimize baktık. Oğlum biz bu haberi niye okuduk? Biz şu an bu duruma göre biz gerizekalıyız. Der gibi üçümüz birbirimize baktık. O anda kibar bir hanımefendi olarak yetişti ve dedi ki yanlış anlamayın. Yani iyi kötü gibilerinden bir kıvırdı. Yani,
biz şöyle düşünüyoruz ya hayatta kalalım hani.
Evet.
Yemek yiyelim, kadar. Yatalım, uyuyalım, kalkalım. Daha evet. böyle
minimum
daha
düzey.
Minimumda.
Evet.
Der günü yeniliyoruz.
Evet. Kadınlar daha fazla yoruluyormuş. O yüzden evet. de uykuya ihtiyaçları oluyormuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Uykuya ihtiyaç gerçekten de zihinsel bir şey bence. Yani bak, fiziksel olarak çok yorulduğumda ben ayakta durdum mesela bütün gün. Eve geldim mi direkt yatağa atmıyorum kendimi. Yani öyle bir uykuda olmuyorum. O adrenalinle beraber yavaş yavaş soğuyorsun ya. Ama kafam yorgunsa o kafayı kaldıramıyorum yastıktan yani. Uyku biraz zihinsel bir şey sanki hocam. İhtiyaç olarak.
Kesin. Zihnin yorulduğu zaman daha çok ihtiyaç duyuyorsun.
Evet.
Ben şey de okumuştum. Kadınlar eşleriyle birlikte uyuduğu zaman daha kötü uyuyormuş.
Kadınlar daha için geçerli.
Daha
bence.
Kötü.
Evet.
Aa. Horluyor ya.
Yalnız uyuyorsan daha kötü. Japonya'da yatakları ayırıyorlar ya uyku kalitesi için.
Konya'da mı?
Japonya.
Konya'dan bir haberimiz var şimdi. Konya valinin yaptığı açıklamaya göre bundan sonra erkekler ve kadınlar yataklarını ayıracaklarmış.
Çok doğru bir şey, biliyor musun? Bence herkes tek yatmalı.
Şu an yani 20 yıllık evli olduğun o kadar belli ki. O kadar belli oldu ki. Eşimi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ay, gerçekten öyle ya. Yani senle yatan, benle yatan, bir erkekle yatan kadınlara bazen ben üzülüyorum.
Abi tek başına yaşadığın bir şey uyumak zaten. Evet. Oyuncu hani tek olmuşsun, çift olmuşsun, çok...
Ya bir şey söyleyeyim, bazıları da sarılıp uyumayı çok seviyorlar hocam, bazıları da.
Yani sarılmak olmasa bile temas etmek benim mesela daha kolay uyku.
Abi ayağını değecek.
Ayak uçları değecek.
Aynen, yani ve o yanımda olunca daha kolay uykuya
bütün
geçiyorum.
Bütün uyku boyunca sonra olmasın işte, ama.
Ya bir şey söyleyeyim mi?
Sonra gidebilir.
Yani ben de buradan...
Ben uyuyayım de.
Ben de buradan bir itirafta bulunuyorum. Yalnız uyumak çok güzel bir şey be. Yani yalnız abi ya. Vallahi bak. Şöyle döne döne yani ayağımın bir tanesini yukarı bir tanesini aşağı koyup.
Yorganla kapışmak böyle.
Takla ata ata yani. Ve yani şey de çok güzel oluyor. Çok yorgunsun ve yanında hiç kimse yok. Orada bağıra bağıra uyuyorsun ya sabaha kadar. Yani hani bağıra bağıra döne döne uyuyorsun ya. Aman Allah'ım, kimseyi uyandırıyor muyum falan. Esniye esniye bağıra bağıra uyuyorsun. Döne
zaten
döne uyuyorsun.
Huzursuz eden bir şey. Yani horluyor muyum acaba ya da... Rahat fazla ya. Geniş mi yatıyorum?
Evet
ben
ya.
Öyle yatardım eskiden, yani geniş yatardım.
Evet ya, yalnız yatmak gerçekten bir şeydir. Ama yani şimdi kadınlar bunu dinleyince şey diyorlardır. Okey tamam, madem öyle okey.
Bir de için... çocuk olunca o da dahil oluyor geceleri.
Evet
mesela.
O da.
Geliyor bu ara çakı evet. Gibi böyle bir ses duyuyorsun, ayak sesi önce. Pata evet. Pata pata cüp diye bir şey atıyor.
Evde bir kedi besliyorsun gibi, kedi yani gibi. Patır patır yeren bir çocuk var. Hocam giderek hayatın, daha doğrusu yatağın giderek şey oluyor.
Alanın daralıyor.
Alanın daralıyor yani. Yataktan aslında belli oluyor hayat sıkıştırması. En sonunda kara toprak hocam. En son gideceğimiz yer orası hepimizin. Belki orada rahat ederiz. Döne döne de çok yatamayacağız ama. Yatış.
Bir arkadaşımızın lafı vardı öyle zaten.
Neymiş?
Ölünce zaten hep uyuyacaksın. O yüzden uykuyu.
Evet hocam. Zaman. Evet hocam maalesef.
Peki de tanır o.
Allah gecinden versin diyoruz. Rahatlık versin diyelim öncelikle. Murat Özsoy'la Charles. Fenomen Türk'te cuma akşamını yedik bitirdik. Şahane bir hafta oldu. Önümüzdeki hafta daha da şahane olsun diliyoruz. Bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Atalar hocam bir gün buradaydı. Bilgehan Başkan buradaydı. Ben buradaydım. Bir süre burada yoktum ama şimdi daha fazla burada olacağım. Setimiz metimiz bitti. Koşturacağız yani bir hafta sonrası. Daha da tempolu, daha da hareketli, daha da devamlılıklı bir şarj yapmayı planlıyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.
Murat Özsoy'la Şarj.